Ayrım 22.
Aydınlanma değil merhamet. İsa 6 yılda burada kalmış. Kutsal yazıların mükemmel bir yorumcusu olduktan sonra Himalayalardan ayrılmış. Batıya, Filistin'e yönelmiş. Himis yazmasının tasvir ettiği İsa, insan olan bir tanrı değil, İsa'lık ve tanrılık yolunu bu dünyada yürüyen bir Adem'dir. Bu Ortodoksların bize takdim ettikleri İsa'dan çok farklı bir kavramdır. Yazmaları kaleme alanlar, İsa'nın aynı zamanda yeni doğmuş bir bebeğin ruhunda cismanileşen büyük Buda olduğunu söylemektedirler. Doğu dinlerinde Buda'nın yeni bir bedende doğması rastlanmadık bir hadise değildir. Eski çağlarda olduğu gibi gelecek çağlarda da tekrarlanabilir. Şu halde yazmalara göre İsa, Tanrı'nın tek oğlu olarak değil, o yıllardaki tek oğlu ve uzun bir ilahi doğumlar zincirinin halkalarından birisi olarak düşünülmelidir. Bizim öğrendiğimize göre Himis yazmaları halen Roma Katolik Kilisesi'nin elindedir. Vatikan Kütüphanesi'nde bazıları na tamam olmakla birlikte çeşitli doğu dillerinde yazılmış 63 yazma bulunmaktadır. Bu yazmalar Roma'ya Hindistan, Çin, Mısır ve Arabistan'da görevli misyonerler tarafından getirilmiştir. İsa'nın hayatı Papa tarafından bilinmektedir. Ancak Roma Katolik Kilisesi bu bilgileri avam dediği yandaşları ve cemaatleriyle paylaşmamıştır. İkinci yüzyılda apolojistler eski dinlerin hiçbirinin aynı Tanrı'dan neşretmediğine, Hristiyan dini dedikleri ve aslında o sıralardaki tertiplemekte oldukları dinin geçmişle eski ayet dışında hiçbir bağlantısı olmadığına ve bundan önceki dinlerin kurucularının tümünün ya kandırılmış ya cahil ya da iblisin piyonları olduklarına karar vermişlerdi. Halbuki Tibet yazmalarına göre İsa'nın bizzat kendisi Hindistan ve İran metinlerini incelemiş, yoksul kesimlerin yanında yer almış, kendi fil dişi kulesinde oturan ruhban sınıfına meydan okumuştur. O ruhban sınıfı ki daha sonra adına Ortodoks Hristiyanlık denilen dogmaları tertipleyen sınıftır. Roma Kilisesi'nin İsa'nın doğuya yaptığı seyahati anlatan 63 yazmayı saklamış olmasının nedenini yine Tibet metinlerinde görebiliyoruz. Bunlara göre İsa'nın muradı, insanlığa kutsal olanı içselleştirmenin ve sonsuz saadete kavuşmanın mümkün olabileceğini göstermek ve insanlara ruhlarını fani dünyanın prangalarından soyutlayarak cennetin krallığına girmek için ulaşılması gerekli mükemmel ahlaka nasıl erişebileceğini örneklemekteki o krallık değiştirilemez ve ebedi hükümdarının saadet olduğu krallıktır. Bu risaleyi okuyanın idrak edeceği gibi Himis tomarlarında insanın kutsal bir varlık olabilme potansiyeli vurgulanmaktadır. İsa'nın şahsına özgü ilahiliğine değil, İsa büyük yaratıcı, kendi varlığının bir kısmını içine üflediği insanın var olması muammasının sorumlusudur diye haber vermiştir. En yücenin ruhunun bir kısmı insanda yaşar. İnsan doğuştan günahkar değildir çünkü Tanrı'dan bir kıvılcım taşır. Ey İsa'nın aşkını paylaştığım kardeşim, kendi gözlerimle gördüğüm metinler, doğuda karma yasaları diye bilinen neden-sonuç ilişkilerini öğretenin de İsa olduğunu kanıtlıyor. Himis yazmalarının 5. babının 23. ayetine göre, kardeşlerini ilahi saadetten mahrum edenlerin kendileri de mahrum olacaklardır. Brahman ve Kşatriya sınıfları Sudra olurken sonsuz olan Sudralarda yaşayacaktır. İsa sonsuz saadete sadece kendimizi arındırarak değil, başkalarının fıtratlarında mevcut asli mükemmeliyeti yeniden kazanmalarının yolunu göstererek kavuşacaksınız diye öğretmiştir. İsa bize Ortodoksların naklettiği asli günahın sözünü etmezken, asli mükemmeliyetten bahseder. İblise gelince kötülüğün ruhu dünyada Tanrı'nın çocuklarını doğru yoldan ayıranların kalplerinde yaşar. Burada Zerdüşt rahiplerine ilişkin bu sözlerini İsa'nın Filistin'e döndükten sonra Farisiler için tekrarladığını biliyoruz. İsraillileri insan eliyle yapılan tapınaklara karşı uyarır. Kendi kalbinizdeki kendi tapınağınıza girin, onu iyi düşünceler ve sabır ve babanıza duyduğunuz sarsılmaz güvenle aydınlatın. Çünkü Tanrı sizi kendi suretinde masum, ruhları arınmış, kalpleri iyilikle dolu yarattı. Kalpleriniz fitne düzenlemek için değil, aşk ve adaletin sığınakları olmak için yapıldı. Onun için diyorum ki kalplerinizi kirletmeyin, çünkü yüce varlık orada yaşar. Ey bu metni okuyan İsa'nın aşkını paylaştığım kardeşim, insan kalbinin en yücenin istirahatgahı olduğunu ve insanın asli masumiyetini Hristiyanlığın Ortodoksları bize haber vermediler. Oysa bunlar kaybolmuş Hristiyanlığın iki temel unsuruydular. Ve eğer bu Tibet yazmaları İsa öğretisinin sahici metinleri ise neden sakladıklarını anlamak zor değil. Çünkü Yüce Tanrı'nın kalbinde yaşadığını bilen bir Hristiyan, yetkilerini insana günahkar diyen bir ruhbaniyete devretmezdi. Düşünün, neden Ortodoks Kilisesi Pavlus'un Korintoslulara söylediği, bilmiyor musunuz ki Tanrı'nın tapınağı sizleriniz ve ruh sizin içinizde yaşamaktadır, sözlerini göz ardı eder. Neden Musa İbranileri gerçek kimliklerini terk etmekle itham ederken, ben sizler tanrılarsınız dedim ve siz hepiniz en yüce olanın çocuklarısınız, fakat insan gibi ölecek bir prens gibi düşeceksiniz diye uyarır. Ey İsa'ya inananlar, Tibet belgeleri bize İsa'nın kadınlara dair öğretilerini veriyor. Bu öğretiler de bizlerden saklanmışlardı. Bab 12, İsa'nın kadına saygı gösterin, çünkü o evrenin anasıdır ve ilahi yaratılışın gerçeği ondadır dediğini yazıyor. İyi ve güzel olanın temeli odur, yaşamın ve ölümün tohumu da odur. Erkeğin varlığı ona bağlıdır, onun tabii ve ahlaki desteği de odur. Sizi acılar içinde doğurur, alnının teriyle büyütür ve ölene kadar ona en ağır kaygıları yaşatırsınız. Kutsayın ve tapın ona, çünkü o sizin tek arkadaşınız, dünyadaki tek dayanağınızdır. Hürmet edin, yüceltin onu. Böylece sevgisini, kalbini kazanırsınız. Tanrı'nın tasvibini kazanırsınız, çoğu günahınız affolur. Aynı şekilde karılarınızı sevin ve sayın. Çünkü onlar yarın anne ve bir ırkın atası olacaklardır. Kadınlara anlayışlı olun, onların sevgisi erkeği asilleştirir. Nasırlaşmış kalbini yumuşatır, içindeki vahşiyi ıslah eder, kuzuya dönüştürür. Eş ve anne, size Tanrı'nın verdiği paha biçilmez hediyelerdir. Varlığın en güzel süsleridir ve dünyanın tüm sakinleri onlardan doğacaktır. Tanrı'nın aydınlığı karanlıktan ayırdığı gibi, kadınların iyi niyetleri kötü niyetlerden ayırmaya yarayan ilahi bir yetenekleri vardır. Bu nedenle diyorum ki, Tanrı'dan sonra sizin en iyi düşünceleriniz kadınlara ve eşlerinize ait olmalı, çünkü kadın sizin mükemmel saadeti en kolay bulacağınız tapınaktır. Kendinizi bu tapınağa daldırın. Burada üzüntülerinizi, başarısızlıklarınızı unutacak, komşunuza yardım etmeniz için gerekli kayıp enerjinizi yeniden kazanacaksınız. Onun aşağılanmasına izin vermeyin. Verirseniz kendinizi de aşağılar ve sevgiyi kaybedersiniz ki, onsuz burada yeryüzünde hiçbir şey yaşayamazsınız. Karınızı koruyun ki o da sizi ve ailenizi koruyabilsin. Karınız, anneniz, dul ya da değil, sıkıntıda olan bir kadın için yapacağınız her şeyi Tanrı için yapmış olursunuz. İsa kadınları evrenin annesiyle eşitleyerek özgürleştirmeyi öğretmiştir. İsa'nın bu metinlerdeki öğretisi Tertullian, Augustin, Jerome, Epifanius gibi doğuştan şerir olan kadının şehvetin sureti olduğunu düşünen kilise babalarına tamamen terstir. Dostum Swami Abhedananda'nın Himis Manastırı tomarlarına göre Bab 4'te evrenin babası Yüce Tanrı günahkarlara duyduğu merhametten dolayı dünyada insan suretinde belirmek istemiştir. Bu tecessüm ezeli ve ebedi olan yüce ruhtan farklı bir ruh olarak belirmiştir. Tanrı'nın giriş amacı bu ruhun Tanrı ile nasıl bütünleşebileceğini ve sonsuz saadeti yakalayabileceğini göstermektir. Ey imandaki kardeşim, Tibet yazmaları yeni ahitten çok daha eskidirler. İsa'nın görevi Tanrı ile nasıl bütünleşebileceğini ve sonsuz saadeti yakalayabileceğini göstermektir. Ortada Ortodoks Kilisesi'nin anlattığı gibi asli günahın kefaretini ödemek gibi bir durum yoktur. Başka bir Rus kâşif ve sanatçısı Nicholas Roerich, İsa'nın Tibet'teki hayatına ilişkin efsaneleri derledi. Burada da görüyoruz ki İsa, ben insanın olanaklarını göstermeye geldim. Benim yarattığımı bütün insanlar yaratabilirler ve ben neysem bütün insanlar o olabilirler. Bu melekeler tüm milletlere ve topraklara aittir. Çünkü bunlar hayatın ekmeği ve suyudur demiştir. Doğu bakış açısına gömülü bu metinlerde insanoğlunun evrensel kutsiyeti açıkça görülmektedir. Tibet tomarlarında nakledilenlerin hepsinin doğru olmadığını kabul etsek bile, Ortodoks Hristiyanlığın dayattığı düzenin İsa'nın vaaz ettiği değerlere altüst etmiş olduğunu görürüz. Ey İsa'nın aşkını paylaştığım kardeşim! 4 İncil'in İsa'nın çarmıha girildikten sonraki hayatına ilişkin muğlak ve mühem olduklarını bilirsin. Matta, onun çarmıhta öldükten bir süre sonra Galile'de bir dağda havarileriyle buluştuğunu ve ben bütün günler dünyanın sonuna kadar sizinle beraberim dediğini söyler ve aniden biter. İsa'ya ve havarilerine ne olduğuna ilişkin başka bilgi vermez. Markos'un İncil'ine sonradan eklenen ayetler, İmdi Rab İsa onlara söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrı'nın sağına oturdu diye son bulur. Dipnot, Kutsal Kitap, Markos 16.20. Luka bazı metinlerde İsa'nın havarilerini Beytanya'ya götürdükten sonra onları kutsayıp ayrıldığını anlatır, bazılarını anlatmaz. Yuhanna'nınki İsa'yı Teberiye denizinde bırakır. Yuhanna İsa'nın yaptığı başka çok şeyler daha vardır. Eğer birer birer yazılmış olsalar dünyaya bile sığmazlardı sanırım der ve susar. Dipnot Kutsal Kitap Yuhanna 21.25. Ortodoks babalar zamanla bu senaryoları uruç diye bilinen dogmaya dönüştürmüşlerdir. Dogmaya göre İsa gökyüzüne, cennete, bedenen yükselir ve o günden beri bedenen oradadır. Hristiyan dogmasına göre uzak bir gelecekte yine bedenen geri gelecek ve dünyanın sonunu getirecektir. Ey imandaki kardeşim, Pravda çok daha farklı olabilir. Resullerin İşleri kitabı, dipnot Yeni Ahit, Acts, İsa'nın sözle urucundan sonra yaptığı işlerle doludur. İsa gerçekten cennette miydi? Ya da cennet dedikleri yeryüzündeki iyilikleri miydi? Zeytin dağından uruç yükselip kaybolması mıydı? Misyonunu sürdürmesini sağlayan dönüşüm olarak yorumlanamaz mı? Korintoslulara 1. mektubunda Pavel, İsa'yı dirildikten sonra havarilerinden başka tam 500 kardeşinin gördüğünü söylüyor. Pavel, İsa'nın çarmıha gerildiğine, gömüldüğüne, dirildiğine şahittir ama uruçtan bahsetmiyor. Hristiyan batınilerinin lanetlenmiş kitaplarını okuyacak cesareti olanlar, ilk Hristiyanların İsa'nın dirilişten yıllarca sonra bile onlara ders vermeye devam ettiğini anlattıklarını göreceklerdir. Ortodoks babalardan 180 yılında yazan Irenaeus, İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 20 yıl yaşadığını ve ölünceye kadar hocalık yaptığını açıkça beyan etmiştir. Irenaeus saygı duyulan bir alemdir ve daha sonra Katolik Hristiyanlık diye bilinen sistemi oluşturmakla yardımcı olmuştur. Ey bu Risale'yi okuyan kardeşim, bilirsin ki istenmeyen tarihi gömmenin yolu bazı olguları yok saymak ya da inkar etmekten geçer. İsa'nın saklı yılları durumunda da böyle olmuş olabilir. Antakya Piskoposu Ignatius, 1. yüzyılın sonunda Küçük Asya'daki İzmirlilere yazdığı mektupta İsa'nın dirildiği hususunda ısrarlıdır. Dirildikten sonra kanlı canlıydı, ben halen de öyle olduğuna inanıyorum demişti. Kilise babalarının 3. yüzyıla kadar sakladıkları, ortaya çıktıktan sonra da yok saydıkları batını İncil, Pistis, Sofya, İsa'nın dirildikten sonra 11 yıl havarileriyle birlikte olduğu ve onlara hocalık yaptığı unutuldu diye başlıyor ki, bu cümle bile İsa'nın çarmıhtan sonra bu dünyada kaldığının herkes tarafından bilindiğine işaret eder. Bu bilgiyi de sakladılar. Neden? Çünkü Ortodoks Hristiyanlığını tertipleyenlerin amaçlarına uygun değildi. Şükürler olsun ki herkesi her zaman kandıramazsınız. Kesin olan şudur ki İsa 29 ya da 30'da Pontius Pilate'nin emriyle çarmıha gerilmiş, öldüğü anlaşılınca gömülmüştür. Ancak tarihçiler ve İncil uzmanları 19. yüzyıldan bu yana çarmıhta ölmemiş olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Nitekim kendisi doğuya yaptığı seyahatte yoga ilminin inciliklerini öğrenmiştir. Şu halde İsa'nın ölü sandıkları bedeninin yeniden canlandırılması mümkündür. Mezara konduğunda yaralarının hala kanıyor olması ölü olmadığını kanıtlamaktadır. Arimateyalı Yusuf, Nikodemus ve Essene tarikatına bağlı bazı Yahudiler onu mezardan çıkarmış, yaralarını iyileştirmişlerdir. Ey İsa'nın aşkını paylaştığım kardeşim, Ortodoks Hristiyanlık yatırımını İsa'nın çarmıhta günahlarımızın kefaretini ödemek üzere öldüğü kavramına bina etmiştir. İsa'nın çarmıhta ölmediği kanıtlandığında yerleşik Hristiyanlığa düşün ne olur? Düşün, diriliş ve hayat benim diyen birisi ölümün sözde kesinliğini tatmış olabilir mi? İsa'nın çarmıha gerilişi ve dirilişinin ipuçları dünya kurulduğundan bu yana onunla aynı kaderi paylaşan güneş tanrıları ve İsa gibilerin yaşamlarında bulunabilir. Ben gördüm ki çarmıhta ölen ve dirilen en az 12 kişiden bahsedilmektedir. Hindistanlı Krishna, Vitthoba, Indra, İranlı Mitra, Mısırlı Osiris, Attis, Küçük Asyalı Promete, Dionysus, Hesus, Asklepios, Adonis, Tiyanalı Apollonius. Bunların bazılarının bahar ekinoksunda çarmıha gerildikleri ve 3. gün dirildikleri söyleniyor.
Ayrım sonu.